Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.
Merhaba, iyi akşamlar. Bu akşam 244. Medyaskop TV Kültür Tarih Sohbetlerinde yine birlikteyiz. Bu akşam Doktor Derya Gürses Tarbuk'la birlikteyiz. Kendisi Bahçeşehir Üniversitesi'nde öğretim üyesi. Hocam öncelikle hoş geldiniz.
Çok teşekkür ederim. Beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim sevgili Ozan ve Cengiz Bey.
Biz de çok teşekkür ederiz kabul edip geldiğiniz için. Derya Hoca'nın yeni çıkmış olan bir kitabı üzerinden bu akşam bir yayın yapmak istiyoruz. Şöyle ekrana da tutayım.
Ben tutayım abi, sen devam et. Tamam. Şöyle.
Evet, şöyle bu kitap Muhayyel yayınlarından çıktı. 18. yüzyıl Britanya'sında aydınlanma ve sosyalleşme adı altında bir yayını var. Bu akşam bu kitap üzerinden bir yayın yapmak istedik. Yayına başlamadan önce bize destek olan babil.com'a burada başlamadan bir teşekkür etmek istiyoruz. Hocam aslında biz bu konuyla ilgili daha önce de yani genel olarak bilim tarihi ve bilimin batıda ve doğudaki macerası üzerine bir takım programlar yapmıştık. İngiltere özelinde de bazı programlar yaptık. Aslında bu program biraz onları da destekleyen bir yayın olabilir. Bu sizin kitabınızda esas olarak işte bu 1717'de ilk kez açılan Adil Entelektüel Kulübü adlı bir kulübün incelenmesi var. Birçok ilke imza atmış bir şey bu, kurum bu. Hem kadınların ilk kez üye olduğu veya kadınlara hitaben açılmış bir bilim kulübü olması açısından önemli bir işlev görüyor ve başka bir takım işlevleri de var. Biraz bunlardan bahsederek başlamak istiyorum ben. Öncelikle neden kadın özelinde böyle bir kulüp kurma ihtiyacı doğmuş? Biraz buradan bir giriş yapalım, daha sonra yavaş yavaş kitabın içeriğine doğru girebiliriz. Buyurun.
Elbette yapalım. Bu arada yani ikiniz biliyorsunuz ama ben yine de dinleyicilerimize söyleyeyim. Sesim son derece normal değil. Yani olabileceği kadar iyi değil. Bir sağlık problemi yaşıyorum. O yüzden özür diliyorum şimdiden. Şimdi 18. yüzyılda kadınların eğitimi için belli bir sınır vardı. Bu sınır şöyle belirleniyordu. Normal mesela ilkokula giderken okula gidebiliyorlar ama ondan sonraki eğitimlerini şu şekilde yapmaları gerekiyordu. Ya evde kendi ebeveynlerinden eğitim alıyorlardı ya da özel tutor dediğimiz hani para vererek karşılığında eğitim aldıkları hocalardan, ama bu da evde olarak yapılıyordu. Üniversiteye zaten girmeleri mümkün değildi. Dolayısıyla bu aslında gizli olarak ortaya çıkmış olan topluluğun kurulma sebeplerinden bir tanesi şu. Şimdi şu anda Edinburgh'da bir parkta toplanıyorlar. O park hala mevcut bu arada. Gidip görebilirsiniz. Bu gençler yani yaşları 15-16 yaş aralığında olan gençler toplanıyorlar ve şeye karar veriyorlar. Ne denir ona? Biz bir topluluk kuralım. kitap okuyalım, kendi aramızda tartışalım ve birbirimizi eğitelim. Hatta kitapta da bahsettiğim gibi konuşmaya karar verdikleri kitaplar da belli. Yani din üzerinde, felsefe üzerinde, şiir üzerinde karar verdikleri kitaplar ve tartışmaya karar verdikleri konular var. Ve bunların belli sınırlamaları var. Yani buradaki amaç aslında üniversitelerin vermediği eğitimi kendileri karşılamak. Yani dolayısıyla burada yapmaya çalıştıkları şey kendilerini eğitmek. Ama kitapta fark etmişsinizdir bunu, hem Cengiz Bey ve hem Ozan birbirlerine, yani kendilerini geliştirmek sadece tek başlarına yaptıkları bir şey değil, interaktif bir şey. Dolayısıyla karşılıklı gelişim üzerine kurulu bir anlayış var burada. Bu da bir aydınlanma projesinin parçası demeye çalışmıştım kitapta.
Evet.
Ben de geçip şey. Hocam, burada özellikle onu da bahsetmek gerekiyor herhalde. Kulüp içinde ben de şeyini de notunda almıştım. Özellikle bütün o konuşmaları kayıt altına alıyorlarmış ve onlar da muhafaza ediliyormuş. Yani çok böyle aslında, yani muhtemelen diğer kulüplerde de böyle bir özellik var ki böyle bir şey yapıyorlar. Bu da aslında işi, yani sadece kitap tartışmak değil, onları da tasnif edip arşivlemek de var işin içinde. Yani işi bayağı ciddiye alıyorlar yani.
Kesinlikle öyle. Yalnız şöyle bir şey var. Kitapta da yani göreceğiniz üzere bu kulübü önce gizli kuruyorlar. Dolayısıyla masonluk gibi bir garip bir, garip demek istemiyorum ama ilginç bir hikayesi var bunun. Yani masonlukta da öyledir ya, bilirsiniz. Vardır.
Evet.
Masonluk olgusu her zaman vardır. Topluluğun olduğunu bilirsiniz ama üyelerinin ne olduğunu bilmezsiniz, kim olduğunu bilmezsiniz. Son derece organize bir yapısı olduğunu bilirsiniz. Ama hani kayıtlarına ulaşamazsınız. Benim tarihçi olarak yaşadığım en büyük zorluklardan bir tanesi bu oldu. Bu benim Kadınlar Kulübü bağlamında. Çünkü kim olduklarını tespit etmem çok uzun zaman aldı. Yani bir dedektiflik çalışması yapmak zorunda kaldım bu kulüp bağlamında. Arşivlerde gezdim. Bir makalenin ya da bir yayının, hani var ya, hani size şeyde ekte verdiğim, kitabın ekinde verdiğim yayın var ya. O yayının değişik arşivlerdeki versiyonlarını araştırdım. Hani olur da belki bir yayının sahibinin kenarlarda yazdığı notlardan bir şey çıkarabilirim umuduyla. Ve bir yerde buldum. Bir yerde, bir arşivde bir yani bu şeyin, topluluğun yazdığım şeylerden, yayınlardan bir tanesinde iki tane isim buldum. Bu arkadaşların kim olduğuna yönelik olarak. Ve bunun izinden gittim. Ama açıkça söylemem gerekirse, Ozan, senin de söylediğin gibi, yani toplantılarını kayda alıyor olmaları gerçeğini kendileri söylüyorlar ama sorarsan bana, hocam sen hani bu kayıtlara ulaştın mı diye, hayır. Ama bu topluluğun başka yayınlarına ulaştım. Evet, onlar var. Onlar mevcut. Kendilerinin bastığı şeyler değil. Ama Edinburgh'da 18. yüzyılda ortaya çıkmış olan genç yeteneklerin, erkek olsun, kadın olsun, hiç fark etmez, yayınlarını basıyorlar bir süre. Edinburgh çeşitlemeleri adı altında bir iki tane sayı yayınlıyorlar böyle. Ama onun dışında kendi toplantı notlarının kayıtlarını ben açıkçası bir tarihçi olarak yakalayamadım. Ama kendileri söylüyorlar, evet. Her toplantıda notlar alınacak, kayıt alınacak. ondan sonra gelenler gelmeyenler sayılacak şeklinde. Onda haklısın Ozan, kesinlikle.
Hocam bu kulübün niteliğine gire daha sonra tekrardan devam ederiz ama esasen bu kulübün temel amaçlarından bir tanesi serbest zamanın değerlendirilmesi. Kitabınızda buna özel bir vurgu yapmışsınız. Ama şöyle bir şey de var. Diyorsunuz ki serbest zaman kavramı 18. yüzyılda bugünkü modern çağdakinden farklı bir şekilde anlaşılıyordu. Bu ilginç geldi bana. Bir de serbest zaman endüstrisi diye bir kavram kullanmışsınız. Bu serbest zaman meselesi nedir? Yani boş zaman mı? Yani bugünkü anladığımız anlamda bir boş zamandan mı bahsediyoruz? Yoksa sizin dediğiniz gibi farklı bir şey mi var 18. yüzyıl İngiltere'sinde?
Evet ve hayır. Serbest zaman ya da boş zaman dediğimiz zaman şöyle bir ayrım kurmamız gerekiyor. Bunu boş zaman tarihçileri çok iyi biliyorlar. Ben hani hepimize hatırlatmak için söyleyeyim. Serbest zaman kavramı der bu konuda çalışan tarihçiler, endüstri devrimiyle birlikte geliyor. Çünkü endüstri devrimiyle birlikte neyin iş, neyin işin dışında olduğu fikri keskinleşiyor. Yani bir iş, yani bunun ille de bunu söylemek için Marksist olmanız gerekmiyor. Ama bir işçi sınıfının olduğunu, oluştuğunu kabul etmekte bir sakınca yok herhalde endüstri devrimiyle. Doğru mu? Dolayısıyla evet. Dolayısıyla bir iş çalışma kültürünün de oluştuğunu kabul edebiliriz. Ve bunun dışında, hatta mesela İngiltere'de şey vardır, hala da vardır. Endüstri devrimiyle birlikte sadece işçi sınıfının gidip tatil yaptığı beldeler vardır. Hala da var. Yani bilinir. Bak oraya işçi sınıfı gider tatil yapar derler mesela. Blackpool gibi, ondan sonra bir dakika ne, Southport gibi yerlerde derler ki ha evet evet boş zamanlarında işçi sınıfı hafta sonları gider orada tatil yapar derler. Çünkü daha ucuzdur, kalacak yerler daha hani bütçeye uygundur ve benzeri. Dolayısıyla endüstri devrimi bu anlamda çok önemli. Şimdi 18. yüzyılda boş zaman neden yoktu sorusuna verilecek cevap da şundan ibaret. Boş zaman kavramı aslında imtina edilecek bir şey 18. yüzyılda. Yani bu ne demek? Eğer boş zamanın var diyorsan bu senin suçun. Yani bu şey demek. Bunu doldurman gerekiyor. Bunu bir şeyler yaparak entelektüel, hatta bu kulüp örneğinde konuşacak olursak eğer bir şeyler yaparak doldurman gerekiyor. Entelektüel aktivite olur, kitap okumak olur, kendini eğitmek olur, başkasının eğitimine katkıda bulunmak olur. Dolayısıyla boş zaman kavramı bu anlamda içinin doldurulması gereken bir şey. Ama modern anlamda bakacak olursak eğer bu tamamıyla bizim özgürlük alanımız, öyle değil mi? Yani boş zamanı istediğimiz gibi kullanabiliriz. Ama 18. yüzyılda daha böyle nasıl söyleyeyim, faydacı bir bakış açısı var.
Bir de ahlaki bir tavır da olması gerekiyor değil mi? Yani özellikle protestanlık mevzusu üzerine, Calvinizm falan üzerinden konuşursak yani onlar boş zamanı
günah sayıyorlar.
Yani öyle bir...
Kesinlikle Ozan, haklısın bunda. Yani protestan ahlakı üzerinden, mesela Weber'in kurgusunu yaptığı protestan ahlakı ve çalışma disiplini üzerinden gidecek olursak eğer, bunda kesinlikle haklısın. Yani bu anlamda çalışma disiplini neredeyse tapılacak bir şey haline gelmeye başlıyor. Ama dikkat et, Weber bunu endüstri devriminden sonra kurgulamaya başlıyor. Evet. Yani bunu bekliyor. Yani 18. yüzyılda bunun nüveleri ortaya atılmış oluyor. Ama 19. yüzyılda bunu tam anlamıyla dediğin gibi kurgulamamız mümkün kesinlikle. Onda evet aynı fikiriz yani.
Burada hocam özellikle belki ileride yani bu konuyla da bağlantılı aslında ve de konuşacağız. Bu insanlar nihayetinde yani kadınlardan bahsediyoruz burada. Üniversiteye giremiyorlar ve üniversiteye giremedikleri için de kendilerini geliştirmek için böyle bir şeye adım atıyorlar. Ama bir taraftan da aslında üniversitede de bir ne diyelim bir tutuculuk, muhafazakarlık var. Yani aslında bir yanıyla sivil bir şey, yani var olan kurumlara alternatif yaratmaya çalışan bir girişim. Hani oradaki o çatışma mevzusunu belki Cengiz soracaktır. Onu ben şey yapmıyorum ama bu sivillik mevzusu üzerinden yani bunun nasıl şey yapıyorlar, nasıl bir altyapısı var bu sivil girişimlerin? Bu, zaten buradaki bir özellikle kadın kulübünden bahsediyoruz. Kadınların buluştuğu, kitap konuştukları bir kulüpten bahsediyoruz ama bunun haricinde siz de kitapta bahsettiğiniz başka kulüpler de var ki onlar da bunlardan etkilenmiş ki böyle şeyler diyelim organize ediyorlar. Yani görüyorlar ki yani erkeklerin gittiği, sadece erkeklerin kabul edildiği kulüpler de var sağda solda.
Evet doğru.
Bunu
nasıl anlayabilirim?
Evet evet. Evet evet. Yani bu sivillik mevzusu özellikle sivil girişim nasıl şey yapabiliriz? Nasıl üzerine neler söyleyebilirsiniz?
Tamam. Şimdi sivil girişim meselesini kurgulayan, sosyolojik olarak kurgulayan Habermas. Yani bunu mesela ben kahvehanelerle ilgili de bir iki makale yazmıştım bir akademisyen arkadaşımla en son. Orada Habermas şey diyor, sosyalleşmeyle birlikte, kahvehane sosyalleşmesiyle birlikte şöyle bir şey ortaya çıkmaya başlayacak. Kurumların Peter Burke de aynı şeyi söylüyor mesela bilginin toplumsal tarihinde. Ve ben bu düşünce okulunu kabul ediyorum. Yani buna imzamı ben de atıyorum. Diyorlar ki bu türden sosyalleşmelerle kurumsal olarak ortaya çıkan yani üniversite, kilise ve başka türden kurumsal sosyalleşmelere bir alternatif ortaya çıkıyor. Dolayısıyla mesela üniversitede kullanılması, üniversitede konuşulması çok tasvip edilmeyen konularda bu gençler konuşuyor. Mesela kitapta bahsettiğimi hatırlıyorum. Bir tane kulüp kuruluyor. Edinburgh Üniversitesi'ndeki öğrenciler tarafından. Kitapta umarım bahsetmişimdir. Şimdi söyleyeceğim ama Rankenian Kulüp diye. Rankenian Kulüp Edinburgh Üniversitesi'nde hocalarının konuşmaktan hoşlanmadığı konularda hocalarının konuşmayı engellediği durumlarda konuşmaya karar vermiş olan gençler tarafından kuruluyor Edinburgh Üniversitesi öğrencileri tarafından. Ve bu gençler hatta biraz evvel dediniz ya kayıttan önce miydi içinde miydi hatırlamıyorum ama Newton fiziğinin tartışılması gereken taraflarını da konuşmaya başlıyorlar. Yani Newton bu anlamda gerçekten 18. yüzyılda ve sonrasında bir ne denir ona kült haline gelmişken bir takım öğrenciler bunu tartışmaya açmak istedikleri zaman üniversitede bir duvarla karşılaşıyorlar. Yani bu konular tartışılmaz. Bunu olduğu gibi kabul edeceksin gibi. Burada da şeyi görüyorsunuz. Ama bunu her zaman görüyoruz zaten öyle değil mi? Yani bir tarihçi olarak bugünle ilgili tespit yapmak benim işim değil. Ama hani kurumların muhafazakarlığı meselesini her zaman görüyoruz. Dolayısıyla üniversitelerin de böyle tavırları olduğunu gördükleri anda öğrenciler böyle bir refleks veriyorlar. Bu benim çalıştığım kulüp örneğinde üniversiteye giremedikleri için kurumsal, kurum dışı bir refleks. Ama giden öğrenciler de bir refleks veriyorlar. Bizi konuşturmuyorlar refleksi. Dolayısıyla bütün bunlar bir Habermas'ın dediğine göre bir sivil alan açıyor. Ama Habermas bunu ağırlıklı olarak siyasi bir alan olarak kurguluyor. Yani herkesin siyaseti tartışabildiği, siyasetle ilgili herkesin hemen hemen tartışıp da aynı fikirde olabildiği, fikirlerini paylaşabildiği bir alan olarak kurguluyor. Ben bununla aynı fikirde değilim pek. Ama konuşuruz yine yani vakit olursa.
Evet. Bu Newtonculuk meselesi önemli. Kitabınızda bahsediyorsunuz. Gerek kafe havuzlarda, gerek başka plan, sivil girişimlerde, işte akademide konuşulmayan konuların konuşulması mümkün oluyor. Bu da bilimin, bilimsel tartışmanın sivil bir alanda kendi varlığını sürdürebilmesi imkanını ortaya çıkartıyor. Bir anlamda bizim kültür tarih sohbetleri de bir kafe havuz sayılır yani. Akademinin konuşmadığı her şeyi burada konuştuk yani 7 senedir. O yüzden
kesinlikle.
Dijital dünyada bir kahvehane şeyi yarattık gibi duruyor. Neyse hocam devam edelim. Burada şey beni çok şaşırttı, bu 9 üye meselesi. Yani bir kulüp kuruyorsunuz ve sadece 9 kişi üye oluyor gibi bir şey var burada. Bu neden böyle yani? Yani orada bir açıklama var da bir de sizden dinlemek istiyorum.
Tabii elbette. Şimdi 9 üye meselesi oturup düşündüğümde neden bu arkadaşlar 9 kişiden oluşacaklarını tahayyül ettiler meselesi oldukça ilginç. Bunlardan bir tanesi oldukça romantik aslında. Yani antik mitolojiye baktığımız zaman 9 inam perisi üzerinden yola çıkarak kendilerini kurguluyorlar. Dolayısıyla bu 9 inam perisi üzerinden çıkarak Muse adını verdiğimiz bunlar. Türkçesi nedir bana sorar.
Muse.
Evet, aynen.
Musalar da diyorlar.
Yani. Musalar da deniyor da müzler. İşte hatta şeyde mozaiği var onun, yeni çıkardılar. Zeugma'da bu 9 müzün olduğu bir yer mozaiği çıktı.
Evet.
Şahane de bir mozaiktir. Şurada benim arkamda bir tanesinin şeyi var. Mozaik baskısı
keşke
var.
Keşke görüntüsünü bulabilseydik. Evet, neyse önemli değil.
Ben size bir ara atarım. Ben geçen sene gittim gördüm. Bir ara size bir yollarım.
Tamam. O espri oradan. Ama genel olarak anladığım kadarıyla çok fazla etrafta duyulmasını istemedikleri için. Çünkü şimdi biz 18. yüzyıldan bahsediyoruz.
Evet.
18. yüzyılda kadın olmak, tamam, 21. yüzyılda kadın olmanın ne kadar zor olduğunu hepimiz biliyoruz da 18. yüzyılda kadın olmak, hem de bir de evlenmeye aday kadın olmak zor işler. Dolayısıyla yani neden böyle diyorum? Genç, işte 15-16 yaşında bir genç evlenmeye aday kadın olduğunuz zaman çok akıllı, çok entelektüel olarak, aktif olarak görünüyor olmanız aleyhinize işleyebiliyor. Anlatabiliyor muyum? Hatta kitabın sonlarında şey dediğimi hatırlıyorum ben. Yani tamam, bu gençler entelektüel olarak çok güzel şeyler yaptılar. Birbirlerini geliştirmek, kendilerini entelektüel olarak aydınlanma çerçevesinde geliştirmek için iyi şeyler yaptılar ama aslen topluluğun dağılma sebeplerinden bir tanesi çok büyük bir ihtimalle bu arkadaşların evlenip yuva kurmuş olmalarıydı.
Evet.
Yani işin en sonunda buraya gideceğini bir şekilde hepsi zaten biliyorlardı. Ama bu spekülasyon, yani bunu ben nasıl söyleyeyim, tarihsel verilerle test etmedim. Sadece öngörülerim üzerinden gidiyorum. Bunu açıkça söylemem gerekiyor size. Dolayısıyla evet, yani sayıyı az tutmalarının sebebi bu olabilir. Ama diğer mesela gizli olarak tutulan gizli olarak maintenance denir ona, sabit tutulan toplulukların da esprisi budur zaten. Çok kalabalık değillerdir onlar. Sayıyı her zaman test ederler. Yani biri giderse öbürünün geri geliyor olması, başka birinin geliyor olması için başvuru kriterleri çok serttir. Ve benzeri şeyler olur yani. Sadece bu kulüp örneğinde değil demeye çalışıyorum.
Evet. O zaman sen
söyle. Ben mikrofonu kapatıyorum da kapalı kalmış. Ya şey diyecektim. Benim ilgimi çeken konulardan bir tanesi de bu Richard Alestri adlı bir yazarın kitabının da bu yani aslında şey de soracağım. Neler okuyorlardı? Richard Alestri'nin kitabı 1660'tan 1700'e kadar 56 baskı yapıyor. Ya toplamda da bu 56 baskı deyince de hani şey zannedilmesin 56 bin falan değil 200 bin.
1000 bin baskı.
Hatta yani. 220 bindi galiba hatta 220 bin.
The Duty kopya. Of Man değil mi?
Evet evet. Yani normalde Edinburgh'un nüfusu o kadar o zamanla o kadar değildir. Yani tabii hayır, bu satış şey, bu tabii Britanya için konuşuyoruz. Bu toplamda hani İngiltere'deki satış, Britanya'daki satış ama şey açısından da düşününce Edinburgh'un bir nüfusu da o kadar değildir yani. Yani o ölçüyü görmek için ne kadar okunuyor falan onu görmek için. Ya yani burada ya tabii şey de var. Bir yanıyla bu kanon mevzusu yani bizim daha önceden Besim Hoca ile konuştuğumuz bu şeyin o kültürün veyahut da toplumun üzerinde ne diyelim ittifak sağladığı, konsensus sağladığı işte yazarlar var. Mesela bizde bu şekilde bir yazar olduğunu düşünmüyorum. Yani işte Orhan Pamuk falan satılıyordur da hani roman olarak ama bu söylediğiniz bir ahlak kitabı, bir ahlak metni ve bunlar üzerinden ortak bir kamuoyu da oluşuyor aslında.
Doğru.
Yani hem bir yanda okuma cemiyetleri falan var. Küçük odaklar ama bu sadece okuma gruplarıyla açıklanacak bir durum değil. Tabii okuryazarlık da var işin içinde ama daha da önemlisi o. Burada bir kamuoyu oluşuyor.
Ve doğru.
Bunun etkileri nasıl? Yani bunu orada görebiliyor musunuz? Bu metin üzerinde yani sizin incelediğiniz dönem için söylüyorum. Tartıştıkları konular kamuoyunun tartıştıkları konular neler? Neleri öncelliyorlar, neleri mesela belki üniversitede konuşulmuyor ama şeyde konuşuluyor işte kamuoyunda konuşuluyor çünkü dedik ya başka bir sivillik de var bu tarafta.
Var evet kesinlikle var. Alessi'nin kitabının bu kadar popüler olmasının sebeplerinden bir tanesi çok var ama yani benim öngörebildiğim sebeplerinden bir tanesi şu. İngiltere'de 18. yüzyılda son derece popüler olmuş conduct kitapları var. Yani bir kişinin nasıl davranması gerektiği konusunda tavsiye kitapları var. Ama bu genellikle şey diye bilinir. Ne denir ona? Kadınların nasıl davranması gerektiği. Hani nasıl lady gibi davranabilirsiniz? Nerede oturmanız, nasıl kalkmanız, nasıl yemek yemeniz, çatalı bıçağı nasıl tutmanız gerekir gibi şeyleri nasıl yapabilirsiniz üzerinde. Ama Alistri bunu herkes için yapıyor. Yani bir ahlaki rehber yazıyor. Şimdi bu neden önemli sorusuna, yani ben sorayım sizin adınıza. Önemi şuradan kaynaklanıyor. 18. yüzyılda şöyle bir geçiş yaşıyoruz. Yani ana soru şu. İlle de dini bir rehberlik olması gerekiyor mu ahlaklı bir insan olmak için? Şimdi eğer gerçekten gerekmiyor ise, yani buna biz aydınlanma fikirleriyle nasıl iyi ile doğruyu kötüden ayırabilme becerisini gösterebiliyorsak eğer, ahlaki rehberliğimiz nasıl olmalı? Kim Yani pusulamız nasıl olacak meselesi. Alestri bunu yapıyor. Ve bunu aslında herkes yapıyor. David Hume'dan Adam Smith'e herkes buna kafa yoruyor. Ahlak felsefesi tam anlamıyla 18. yüzyılın en hararetli konularından bir tanesi. Kimse dinsiz değil bu arada, yanlış anlaşılmasın. Herkes, yani o dönemde yaşayan diğerleri kadar Hristiyan, ama diyorlar ki bu aydınlanma fikirleri çerçevesinde aklımızı kullanıp aklımızla iyiden doğruyu ayırma metodu bulabilir miyiz? Bunu bulmaya çalışalım.
Hocam burada benim aklıma hemen şey geldi. İşte Kant'ın o meşhur üzerimde yıldızlı gök içimdeki ahlak yasası falan diyor ya. Aslında yani aslında burada Kant tabii çok şey, çok önemli bir ne diyelim hareket noktası, kırılma noktası. Doğru. Ahlak mevzusu üzerinden ve yani şey olması da, bu tarz böyle rehber kitapların olması da aslında çok makul görünüyor. Yani o içimizdeki ahlak yasası dediği şeyi nasıl, yani nasıl yönlendireceğiz? Tamam, şeye dönüp bakmıyoruz. Kutsal kitaba dönüp bakmıyoruz ama bakmıyoruz, nasıl yapacağız? Evet. Yani o da çok, yani cidden çok aydınlanmacı bir şey, refleks aslında.
Kesinlikle öyle. Yani bunu kağıda dökmek oldukça zor aslında. Ve tehlikeli de aynı zamanda. Çünkü şey diyorsunuz. Evet. Yani ahlaklı olabiliriz. Bunu aklımızla yapabiliriz. Kendimiz karar verebiliriz. Bunun rehberi biz olabiliriz. Ve kutsal kitaptan yararlanmamıza gerek yok bunun için. Bunu 16. yüzyılda yapsanız hayatınıza mal olurdu. O yine Avrupa'da. Sadece İngiltere'de değil, her yerde. Ama hatta şunu da söyleyeyim ben size. 18. yüzyılda başka bir ülkede yapsanız yine hayatınıza mal olabilir. Dolayısıyla burada İngiltere'nin ilginç bir durumu var. Şimdi ben Türkçe'ye nasıl çevireceğim bilmiyorum. Fasikül olabilir, risale olabilir. Hani risaleler üzerinden yürüyen bir kültür var orada.
Mecmua diyorlar.
Mecmua da olur, evet.
Evet.
Dolayısıyla şey, herhangi bir tartışma konusunda birbirleriyle sürekli risale, mecmua üzerinden tartıştıkları bir yazılı kültür var. Böyle şey, ne denir ona? Birbirlerinin canına okuyorlar ama bunu yaparken yazılı kültür üzerinden yapıyorlar. Ve neyse ki bize kalıyor bunlar da, yani tanıklığını yapabiliyoruz İngiltere'nin bu anlamdaki farkının. Sivil kültür, yani Ozan'ın dediği sivil kültür bu şekilde ortaya çıkıyor.
Evet.
Yani yazılı kültürün tanıklığı sayesinde buna karar veriyor bir sürü tarihçi.
Evet. Hocam bu kitabınızda bu kulübün özel olarak dilin kullanımı, imla meselesi ve yabancı dil konusunda bir gayretin olduğunu söylüyorsunuz. Burada mesele sadece işte bir lady yetiştirmek, işte bir hanımefendi yetiştirmek, adab-ı muaşeret öğretmek amacıyla mı bu böyle, yoksa bu dil meselesinin başka bir anlamı mı var bu kulübe devam eden insanlar açısından?
Şimdi kulüp 1717'de İlk yani oluşumlarına başlıyor. Ama İskoçya ile İngiltere'nin siyasi birleşmesi 1707. Yani üzerinden bir 10 sene geçmiş. Şimdi yine Britanyalı tarihçiler ve benim gibi hani Britanyalı olmayıp bu konularla ilgilenen tarihçiler tarafından ilginç bir konudur İskoçya ve İngiltere'nin birleşmesi. Kültürel etkileri gerçekten çok ilginç. Yani mesela en ilginç çalışma konularından bir tanesi, tartışma konularından bir tanesi iki şehir var biliyorsunuz. Glasgow ve Edinburgh. Edinburgh şey diye bilinir. Orta sınıf şehri. Glasgow işçi sınıfı şehri olarak bilinir. Acaba hangisi daha çok bu birleşmeye destek verdi meselesinde? Edinburgh her zaman orta sınıf şehri olarak daha çok daha mülayim bir destek verdi diye bilinir. Dolayısıyla orada yaşayan orta sınıf, ki zaten şehirli orta sınıf bu arkadaşlar, benim kulübümde yer alan arkadaşların aileleri, onların izini nasıl sürdüğümü de anlattım sanırım, eğer yanlış hatırlamıyorsam kitapta. Bir tanesi bir üniversite hocası, bir tanesi de bir din adamı. Bu çocukların, gençlerin ailelerinde bulunan ana figürler. Dolayısıyla onlar destek vermişler birleşmeye. Şimdi birleşmeye destek vermek ne demek? İngiltere'nin bir hami olarak İskoçya'yı dahil etmesine razı olmuşlar demek. Dolayısıyla dil konusunda da bir, yani dilden kastım şu İskoçların dili Gaelic. Dolayısıyla İskoç dilinin İngiliz diline nasıl söyleyeyim, daha az ya da daha çok diyelim, daha çok yol vermesine, yani Gaelic dilinin radikal bir şekilde yok olması değil de İngiliz dilinin öğrenilmesinin teşvik edilmesi de birleşmeye yönelik bir tavır olarak karşımıza çıkıyor. Bu gençler de buna yani bir çalışma daha var bununla ilgili olarak, bu benim de dahil olduğum bir çalışmaydı bu. 2005 yılında yapmıştık Edinburgh Üniversitesi'nde. Bu dönemde, yani birleşmeden sonra, artan sayıda İskoç genci Londra'ya gidiyor. Yani parası olan, ailesinin gönderebildiği ya da aileler taşınıyorlar Londra'ya. İngiliz kültürünü öğrenmek, İngiliz dilini öğrenmek, kariyer yapmak adıyla. Hatta bu ünlülerden bir tanesi David Hume. Edinburgh, yani İskoçya'daki üniversitelerde iş bulamıyor David Hume. Hani şeyden değil, beceriksizliğinden değil. Yine bu dini meselelerde deist olduğundan şüphelenildiği için Londra'ya gidiyor David Hume. Dolayısıyla İskoçların birleşmeden sonra İngiliz topraklarında kendilerini var etmek gibi bir çabaları da oluyor. Ama her İskoç'un değil tabii ki. Birleşmeye gönlü olanların. Bu gençler de bunlardan işte.
Bu dil meselesi, yani bu birleşmeyle alakalı da bir yanı var diyorsunuz.
Kesinlikle öyle, evet.
Evet. Ben bir soru daha soracağım. Bununla dolaylı olarak şey bağlantılı olabilir. Demin az önce şey demiştiniz, bu din ve ahlak meselesi üzerinden işte ahlaklı olmak için dindar olmak mı gerekir vesaire tartışması var diyorsunuz. Bu kulübün bir de dinle kurduğu bir ilişki var. Kitabınızın bir bölümünü zaten o kısmı oraya da ayırmışsınız. Mesela şartlardan bir tanesi Protestan olacaklar. Yani aralarına Katolik almıyorlar vesaire. Bu dinle olan ilişkileri nedir hocam? Biraz bundan bahsedebilir miyiz?
Elbette. Şimdi bu size, bunu bilir miydiniz, duydunuz mu? Size garip gelir mi bilmiyorum ama hala 18. yüzyılda Protestan değilseniz Britanya'da kamu işi bulamazsınız. Evet. Dolayısıyla yani bu anlamda bir devletin dini meselesi var Britanya'da. Yani nasıl söyleyeyim? Eğer gerçekten, bir de protestan değilseniz ve üniversitelerde çalışmak istiyorsanız, o zaman da protestan İncil'ine nasıl söyleyeyim, sadık olduğunuzu belirten bir yemin etmek zorundasınız. Buna Oath of Allegiance diyorlar. Dolayısıyla çok da sürpriz değil aslında bu gençlerin protestan olun, onun dışında da başka kimse gelmesin diyor demeleri.
Evet.
Çünkü durum bundan ibaret. Eğer derlerse zaten gariplik olur demeye çalışıyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani bu anlamda tolerasyon meselesi daha tam çözülebilmiş değil demeye çalışıyorum size bu dönemde. Her ne kadar böyle sanki Avrupa'da tolerasyon meselesi aydınlanma döneminde çözülmüş gibi geliyor ama hayır. Maalesef değil. Maalesef.
Hocam bununla ilgili biz benzer bir yayını Murat Çelik'le yapmıştık zamanında. Bir evet. tefsir metodu olarak müzik William Burt örneğini anlatıyordu.
Evet.
O çok çok da iyi bir kitaptır. Yapalı da bir 5 sene falan olmuştur herhalde. O yayında mesela şeyi anlatıyordu. William Byrd'ün Katolik olması fakat çok yetenekli. Kralın müzisyeni vesaire. Adamı bir ara zindana atıyorlar. Yani ondan sonra işte tabii adam aşırı yetenekli olduğu için dininden de dönmüyor. Katolik olarak devam ediyor hayatına. İşte ona özel bir takım şeyler falan veriliyor değil mi Ozan? Yanlış hatırlamıyorum.
Öyle bir şeyler var. Katoliklerin de zaten bu şeydi hoca Derya Hoca şeyi söyleyince Katoliklik protestanlık mevzusu deyince doğrudan aklıma o geldi. Dedim. O program geldi. Aklıma evet. geldi. Yani öyle bir şey var yani hapis yatıyordu ve sorun yaşıyordu Elizabeth döneminde.
İşte ona bir evet ona özel bir şey yapılıyor. Yani bu tutuculuk meselesi epey bir İngiltere'de var. Hoca, Ozan sen devam et istersen.
Tamam. Ya şeyi soracaktım. Burada biraz önce bu kitap mevzusu üzerinden konuştuk ama bu kulüpte neler okunuyordu? Kadınlar kulübünde, kadın entelektüeller kulübünde neler okunuyordu? Genel olarak neler okunduğunu biliyor muyuz yani?
Evet. Yani onların bir listesi var. Kendilerine bu hani şeyin kitabın arkasında hani appendix olarak yayınladığımız Ceren bu arada Ceren Sungur benim ilk master tezi öğrenci. Bilir miydiniz bilmiyorum
yok,
ama
bilmiyorum.
Bahçeşehir Üniversitesi'nde benim ilk defa tez yaptırdığım öğrencim Ceren'dir. O çevirdi. Yani şeyden İngiliz Milli Kütüphanesi'nden hakkını aldım. Bana jest yaptılar. Derya bunu kullanabilirsin kitabında diye. Onun arşiv materyalinin çevirisi Ceren'e aittir. Son derecede güzel bir çeviri oldu bence. Orada kitaplarını listeliyorlar. Yani toplantılarında konuşacakları kitapları listeliyorlar. Bunların arasında işte hani biraz evvel sordunuz ya neden protestanlık üzerine bir vurgu var diye. Orada mesela din kitapları var. Çoğunluğu da protestan din adamları tarafından yazılmış. Şiir kitapları var. Felsefe kitapları var. Bu hani nasıl davranılması gerektiğine yönelik conduct kitapları var demiştim ya size. Hani bir hanımefendi nasıl davranır meselesi.
Adab-ı Muaşeret kitabı.
Ha kesinlikle. O kitaplardan evet. var. Adab-ı Muaşeret kitabı. Dolayısıyla eklektik bir seçim var. Yani buradan yani şimdi okuyucularımın keyfi kaçsın istemiyorum ama buradan radikal bir feminizm çıkmıyor. Anlatabiliyor muyum?
Daha çok var ama ya. Orada daha çok var yani.
Onu demeye çalışıyorum. Yani kesinlikle bu anlamda erkek egemen üniversite hayatı üzerine bir tepkileri var. Ama buradan radikal bir feminizm çıkmıyor. Buradan toplumla uyumlu, o dönemki yani o dönem yaşadıkları toplumsal kurallarla, dini kurallarla uyumlu, kendilerini bu anlamda geliştirmek isteyen bir grup genç insan çıkıyor.
Evet. Zaten,
oradan, buyur buyur Ozan.
Şöyle bir şey var, şimdi ben de gözüme takıldı, hemen okuyayım. Erkekler kadar kadınların da bu şeyden nedir?
Tıpkı basından.
Ceren'in tercüme ettiği kulübün yayınladığı işte ne diyelim makaleden bir bölüm. İşte şey yazmışlar. Erkekler kadar kadınların da paylaştığı insan doğasının, burada böyle bir şey var zaten, hani göz ardı edilmesi garez, zayıflık ya da düşüncesizlik, alanımızın dışına çıktığımız, bizim için daha münasip olan işleri ihmal ettiğimiz gibi bize yönelik büyük itirazlara sebebiyet verebilir. Yani burada bile böyle şeyler var.
Dikkat, aralara... çok dikkatler.
Evet evet, yani burada da böyle şey okumak gerekiyor cidden, yani çok da dikkatli okumak gerekiyor. Ama tabii bu yani bunlar şey olarak geliyor, nasıl diyelim, diyalektik bir şekilde gidiyor, kademe kademe. Yani bunlar olmasaydı bugünkü eşitlikçilik üzerine kadın erkek eşitliği ve daha ilerisini götürecek adımlar da atılamaz. Yani bir yerden başlaması gerekiyor. Yani bu böyle yani.
Evet evet, kesinlikle. Yani bir
yani önce... dönemi için de ilerici bir şey yani bu.
Doğru. O yüzden zaten aydınlanma diyorum. Yani aydınlanma olmasaydı, aydınlanma bağlamı içerisinde anılmaya değer olmasaydı zaten o bağlam içerisine sokmazdım diyorum. Ama bu anlamda modernist bir feminizmden bahsetmemiz çok uygun olmayabilir demeye çalışıyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani bundan da kaçınmıyor. Yani nasıl söyleyeyim? Çok böyle radikal bir şekilde bu bağlamdan ayrılmış olsalar da onu da söylerdim tabii ki. Ama tarihsel kaynaklar bana bu kadar kanatlarımı hani uçurma imkanı vermiyor maalesef. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani bu gençler toplumsal bağlam tarafından, toplumsal ve dinsel şartlar tarafından sarmalanmış durumdaydır şu bulundukları coğrafyada ve zamanda. Ama dediğin gibi Ozan, aydınlanma çerçevesinde olabilecek kadar kanatlanmışlar. Doğru dediğin doğru.
Evet. Hocam ben son bir soru daha soracağım. Bu kitabınızda sık sık Lady Mary Montagu'dan bahsediyorsunuz. Ben Lady Mary Montagu'nun Türkiye günlüklerini falan epey bir zamanda böyle şey yapmıştım.
Evet.
Çok böyle ilginç anıları var onun. İşte İstanbul'a geliyor vesaire.
Doğru.
Tabii o bir İngiliz. Ama işte herhalde bir bağlantısı var. Bu kulüplerle vesaireyle. Belki Londra'daki şeylerle olabilir ama sizin bu kitabınızda hani şöyle ilginç bir şey söylüyorsunuz. Yani bu ilk kez bir kadın kulübü Edinburgh'da kuruluyor. Şimdi insan soruyor, neden Edinburgh? Yani hani niye Londra değil? Yani İskoç kadınlarının bir ihtiyacı mıydı? Yoksa o dönem ya böyle bir şey denk mi geldi? Yoksa acaba bir entegrasyon, sizin şimdi az önce söylediklerinizden ben böyle bir çıkarsama yaptım. Yeni birleşmiş iki toplumun entegrasyonunda böyle bir ihtiyaç mı hasıl oldu? Yani bu Edinburgh'da ilk defa böyle bir işte kadınlar arası bir cemiyetin kurulması, siz neye bağlıyorsunuz veya bir yere bağlıyor musunuz?
Bağlıyorum ama kitapta bunu çok da sert bir şekilde ifade etmedim, onu söyleyeyim size. Şimdi bu yani burada bir ne denir ona, egzersizle yani düşünce egzersiziyle anlatmaya çalışacağım. Şimdi İskoç aydınlanması ki zaten mesela o okuyucular ya da beni takip eden arkadaşlar ilk başta kitap çıktığında "Aa Derya Hoca İskoç aydınlanması mı anlatacak acaba?" diye sormuşlardı. Evet ve hayır. Şimdi kitap evet aydınlanma ile ilgili dolaylı olarak ama İskoç aydınlanması dediğimiz zaman şöyle bir markadan bahsediyoruz. Gelişim nasıl mümkün olabilir? Şimdi İskoç aydınlanmasının en marka sorusu bu.
Evet.
Gelişme dediğimiz şey nasıl mümkün olabilir? Bu kişisel bir gelişim olabilir. Toplumsal bir gelişim olabilir. Uygarlık gelişimi olabilir. Bu nasıl mümkün? Şey diye dört aşamalı bir gelişme teorileri var İskoçların. Bunu ilginç bir şekilde çok fazla konuşulmaz ama Marx çok ciddi bir şekilde kullanmıştır kendi yaptığı çalışmalarda. Yani aradaki bağlantı çok fazla bilinmez, çok kurgulanmaz. Genellikle Hegel ve Marx ilişkisi üzerine konuşulur ama İskoç aydınlanması ve Marx ilişkisi üzerinde çok konuşulmaz. Şimdi bu Londra'da çok olmayan bir konuşma. Neden?
Evet.
Yani neden diye soracak olursanız eğer, şöyle bir şey var. Bunu nasıl söyleyeyim? Bu benim şimdi aklıma gelen bir şey. Hatta iyi ki sordunuz Cengiz Bey. Çünkü bunu hani zorlanmasaydı aklıma gelmezdi büyük bir ihtimalle. Şimdi imparatorluğun merkezinde olmak, İstanbul'da böyle bir yer, Londra'da
Evet.
böyle bir yer, herhangi bir imparatorluğun merkezinde olmak bu tür soruları sormaya el vermeyebilir.
Evet.
Neden böyle düşünüyorum acaba? Yani zaten gelişmişliğin tepesinde olduğunu düşünen bir yani her şeyin merkezinde olduğunu düşünen bir siyasi oluşum böyle bir soru sormak istemeyebilir. Zaten gelişmiştir. Olabileceği kadar yayılmıştır. Ya da daha çok yayılacaktır. Ama Edinburgh'da böyle bir sorunun soruluyor olması anlamlı. Nasıl gelişebiliriz? Buna bir kavram getiriyorlar. Türkçesini bulamadım inanın. Çünkü Türkçe literatürde yok. Stadyalizm diye bir kavram. Dört aşamalı o dediğim gibi gelişme teorisinden bahsediyor. O şartları sağlamayan toplumların, kişilerin gelişmeye açık olmadıkları çıkarsamasıyla bitiriyor İskoç aydınlanması.
Evet.
Marx da bunu güzel güzel kullanıyor sonra.
Evet.
Tabii
Hocam.
şeyi de hatırlatmak lazım. Neydi? Edinburgh için özellikle söyleniyor. Avrupa'nın Atina'sı deniyordu değil mi hocam ona?
Evet. Şey Avrupa değil, Kuzey'in Atina'sı.
Kuzey'in Atina'sı. Yani çok da yani şeyde orada kimler çıktığında aslında saymak lazım ki böyle bir
Neler
David Hume var, Adam Smith var. Yani
neler?
böyle
Adam
çok
Smith
böyle
var.
büyük olanlardan, yani Adam Smith işte klasik iktisadın kurucularından bir tanesi. Adam Smith, pardon, David Hume, yine İngiliz felsefesinin tecrübeciliğinin önemli figürlerinden bir tanesi. Ve şu anda aklıma gelen onlar. Yani bunlar bile zaten başlı başına önemli yer tutan adamlar, önemli yer tutan filozoflar yani. O yüzden Edinburgh'u ve Kuzey Atina'sını da şey yapamak lazım. Çok da böyle
Kesinlikle
üzerine de
ama
konuşmak gerekiyor yani. Yani o
kesinlikle.
şeyi söylediğiniz o bu şey mevzusu, yani gelişmişlik nihayetinde şeylere benziyor. Mesela bu söylediğiniz durum Almanya'da da mesela. Almanya'da şeyin dışında, oyunun dışında Londra ve Paris ekseninin dışında bir yerde yer alıyor ve aydınlanmanın ondan sonra daha sonrası için de yine o büyük felsefi atılımların da yapıldığı yer Almanya, Almanca ve onlar da o şeyin dışında kalmışlar hep. İşte ekonomik gelişmişliğin Londra, Paris merkezinin dışında kalmışlar. O yüzden bir eksiklik, yani bu iktisadi olabilir, siyasi olabilir, sürekli olarak soru sormayı ve biz nerede yanlış yaptık veya daha doğrusu ne yapmamız gerekiyor sorusunu sürekli kendisine sorduran bir şey ve bu da daha ileriye hem düşünsel olarak hem de eylem olarak daha ileriye hareket ettiren bir şey, muharrik. O yüzden şey yapılması gerekiyor, yani bunun üzerine düşünmesi gerekiyor. Yani ben şey olarak nedir, korsan bir tebliğ verdim o arada. O yüzden...
Ben söyleyecektim, sen söyledin.
Yok çok iyi ettin. O zaman çok iyi ettin çünkü bana şunu söyleme fırsatı da verdin. Hani dışında dedin ya Almanya'dan bahsederken.
Evet.
Londra'da olan biten aslında çok kurumsal. Hani biraz program başladığından beri konuştuğumuz kurumsallık dışı sosyalleşmelerden bahsediyoruz ya. Londra'da olan her şey kurumsal. Kraliyet Akademisi kurumsal, orada kurulan topluluklar kurumsal, sponsorluklar kraliyetten geliyor. Dolayısıyla orada kurumsallık dışı oluşumlardan çok böyle evet bahsedebiliyoruz ama bu kadar yankı getirmiyor. Bu Montaigne'den bahsettiniz ya Cengiz Bey,
evet.
Biraz evvel. Kendisinin ilginç bir hikayesi var. Montaigne aslında 18. yüzyılın geç dönemlerinde, yani Londra'da yaşadığı zaman içerisinde kendine bir, aynı bu benim bahsettiğim topluluk gibi bir ne denir ona, entelektüel grup kuruyor. Mavi Çoraplılar.
Evet.
Kendilerine böyle diyor. Blue Stockings. Mavi Çoraplılar diyorlar kendilerine. Girmedikleri köşe kalmıyor. Yani mesela kahvehanelere kadınların girmesi yasak olmasına rağmen kahvehane kültürüne karıştıkları biliniyor. Ondan sonra ne denir? Ama şöyle, yani nasıl söyleyeyim? Montaigne'in ne kadar aristokrat olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani son derece ne denir ona? Establishment, yani nasıl söyleyeyim, kurumsal bir
fikir. Kurumsal.
Evet. Ama bu gençler, Edinburgh'daki gençler, sokakta yürüyen şehirli gençler yani.
Evet.
Yani o dönemin yükselen burjuvası diyebiliriz.
Evet. Ozan, senin sorun var mı?
Yok abi. Ben kaçak ve korsan tebliğimi verdim, o yüzden.
Tebliğimi verdim.
Tebliğimi verdim ben.
Bu arada tabii Derya Hoca'nın Müze Gazetesi'nde yapmış olduğu söyleşileri de burada bir tekrardan bir analım. Onlar da geniş katılımlı kafe house toplantıları gibi, hatta fotoğrafları görüyordum. Ben şahsen gelemedim ama YouTube'da videoları var. İsteyen izleyebilir. İşte Cemal Kafadar geldi, Türker Kılıç geldi, Kaan Ökten geldi vesaire. Bayağı da ilgi gördü. Devam edecek mi hocam onlar?
Umuyorum Cengiz, evet. Bey. Ama şöyle bir projemiz var. Mart-Nisan gibi belediye ile birlikte gazhane konuşmalarının transkripsiyonlarını yapıp kitap olarak yayınlayacağız.
Evet. Daha iyi
o
olur.
O beni evet. Çok mutlu ediyor gerçekten.
Evet.
Yani yazılı kültürde bulunuyor olması o konuşmaların, evet, gerçekten güzel olacak gibi geliyor bana. Gerisini bilemiyorum. Yani yazı, gelecek yaz bizi ne bekliyor onu gerçekten ben daha bilemiyorum ama bu kitap meselesi olacak. Onu söyleyebilirim size.
Evet.
Şeydi, güzel bir yazdı benim için Gazhane kesinlikle.
Ya 10 bin kişi felsefe dinledi Kaan Öpten'den. Böyle yani hani şimdi baktığımız zaman bu toplumda hani bu tarz şeylerin bir karşılığı yok falan filan gibi düşünülüyor ama öyle düşünmemek lazım. Yani bu tarz şeylerin karşılığı hemen bir anda çıkmaz. Bu açıdan yani bu tarz bilginin toplumsallaşması ve insanlara değişik mecralardan ulaşması her zaman çok kıymetlidir. Bu açıdan bizim yaptığımız işler de sizin, bizim veya bir başka kesinlikle insanların yaptıkları işler de topluma mutlaka bir faydası olur. Bu açıdan biz de işimizi yapmaya devam edelim. Hocam çok teşekkür kesinlikle ediyoruz.
Ben çok teşekkür ederim.
Güzel bir sohbet oldu. Katıldığınız için 244. Medyaskop TV, evet, 244. Medyaskop TV Kültür Tarih Sohbetleri burada sona eriyor. Bugün konuğumuz Derya Gürses Tarbuk ile 18. yüzyıl Britanya'sında aydınlanma ve sosyalleşme mekanları üzerine konuştuk. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Babil.com'a da yine kapatmadan teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.
Cumartesi ve pazar sizi kahveye bekliyoruz. Hafta sonu yazıları başlıyor. Alpan Telek, Ayşe Çavdar, Aydın Selcan, Edgar Şar, Kemal Can, Rol Giresun, Nuşen Çakır, Seren Selvin Korkmaz, Sevilay Çerenk ve Ülkü Doğanay artık sadece videolarıyla değil kalemleriyle de karşınızda. Hafta sonu yazıları 27 Kasım'dan itibaren her cumartesi ve pazar medyascope.tv'de.
Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.
Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.